14. Özge. Samimiyet. İki kişinin paylaşabileceği en muhteşem, en rahatlatıcı ve en tahrik edici duygu. Samimiyet, cinselliği anlamlı kılan tek şeydi Özge için. Hormonları yüzünden bedeninde biriken şeyin ancak samimiyetle boşaltılabileceğini bilecek kadar farkındaydı kendi bedeninin. Becerilmek, becermek değildi cinsellik. Ya da beğenilmek, beğenilmeyi deneyimlemek de değildi artık. Samimiyeti çırılçıplak deneyimleyebilmekti. Yargılamadan, yargılanmadan boşalabilmek. Bu kadarına her ihtiyacı olduğunda gittiği tek kişiye gitti, Mahizlara. Tanıdığı tek gerçek kadına. Bahçeye girdi, bahçe kapısı açıktı. İçeri girip kapıyı kapattı. Ayakkabılarını, çoraplarını çıkardı. Alt kattaki eski odasına geçti. Mahizelerle tanışmak nasıl da hayatını, algısını değiştirmişti. Toplumun kurguladığı hayat senaryosundan sıyrılıp kendi yaşam versiyonunu yapabilme cesareti vermişti. Hiçbir şey tesadüf değildi. Onunla yan yana uçmuşlardı ülkeye. İlk defa o zaman tanışmışlardı. Özge geride bıraktığı virane hayattan sıyrılmak umuduyla binmişti o uçağa. Ve hayatının uyanışına açılan bir tanışmayla inmişti uçaktan, Mahizar sayesinde. Kadın olmayı öğretmişti ona Mahizar. Kendi bedenini tanımayı, kendini bilmeyi ve sevebilmeyi. Üstündekileri özenle çıkarıp yatağın üstüne bıraktı. Çırılçıplaktı. Banyoya girdi. Önce vücudunu yıkadı özenle. Sonra saçlarını şampuanladı. Kurulandı. Kısa saçlarını geriye taradı. Odadan çıktığında üzerinde sadece havlusu ve karşısında Mahizar vardı. O banyodayken Mahizar odanın kapısını açmış, taze bahçe havasının içeri girmesini sağlamıştı. Özge'yi görünce sakince önce kapıyı kapattı, sonra sıkıca ona sarıldı. Özge kafasını Mahizar'ın boynuna soktuğunda kendini evde hissediyordu artık. Çok özlemişti. Onu yılda sadece birkaç kez görmesi ne kadar da kötüydü. Ama kendini eğitmişti. Bağımlılık aralarındaki her şeyi lanetleyen tek şey olabilirdi. Mahizar'ın kendisine dediği gibi eksikliklerimizde eşittik sadece. Bu eksiklikler birliktelikleri doğuruyor. Bu birliktelikler bağımlılıklara dönüşüyordu. Asla tamamlanamadan birbirimize sığınarak yaşamak zorunda kalıyorduk. İnsanlık artık birbirini sevdiği, istediği için değil, birbirine sığındığı için birlikteydi. Lanetlenmişler gibi. Mahizar Özge'nin yüzünü avuçlarının arasına alıp gözlerinin içine baktı. Sanki değişip değişmediklerini kontrol etti. Aynı ateşle yanan yeşil gözler diye düşündü ve içinde hissettiği sabırsızlığı bastırarak sakince öptü onu kıvrımlı dudaklarından. Özge hemen cevap verdi bu öpücüğe. Mahizar dudaklarını ayırmadan Özge'nin üstündeki havluyu çekti. Kendi vücudundaki sabahlığı açıp yere bıraktı ve vücudunu onunkine yapıştırdı. Bir kadını diğerinde tahrik eden şey görüntü değil, verdiği histi. Bedenleri birbirine yapıştığında birbirlerinin vücut sıcaklıklarında buluştular. Yumuşak göğüsleri birbirine değerken Mahizar'ın elleri Özge'nin pürüzsüz buğday rengi teninde dolandı. Dokunduğu her noktada farkındalık ve istek uyandırarak. Özge'nin elleri Mahizar'ın boynuna ve saçlarına kenetlendi. O saçların yaydığı kokunun içinde gezindi. Atan damarın nabzını hissederek kavradı boynu. Mahizar kafasını hafifçe geriye çekip Özge'nin gözlerinin içine baktı. Yine hazırdı. Tereddüt etmeden hadsizce birbirlerini deneyimlediler. Hassas, göz göze, narin, farkındalığın içinde ayık. Ne istediğini bilen ve isteyen, düşüncede birleşmiş, neyin nasıl yapılması gerektiğinin bilindiği bir sevişme. Hedefe gider gibi değil, yolculuğun tadını çıkaran bir sevişme. Arsız ama nazik. Özge'nin sessizce alınmış telefonun ısrarlı çalışı ayırdı onları. Bir terslik vardı. Bu saatte kim, niye bu kadar ısrarlı arardı? Özge'nin kalkıp gayri ihtiyar telefona bakması, Ömer'den gelen 6 aramayı görmesi ve onu arayacakken Ömer'in yine araması, Özge'nin telefonu açması, darbenin sunucularına polis tarafından el koyulduğunu bir solukta dinlemesi, biraz önce yaşadığı huzurlu cennetten kalkıp hemen giyinerek huzursuz bir cehenneme fırlaması. Mahkeme emri olmalıydı. Yoksa bu karar kimden çıktıysa bir sonraki sayıyı onu adayacaktı. Parazit olmaktan daha kötüsü bu parazitleri korumaktı. Özge savaş açtığı her şeye doğru yola koyulduğunda kalbinde Mahizar'ın sevgisi, aklında darbe vardı. O an bilmediyse bu, savaşarak asla kazanılamayacak bir savaştı. 15. Can ve Duru. Can eve vardığında kalbi o kadar hızlı atıyordu ki Duru'ya ulaşma fikri aklını başından almıştı. 350 öğrenciyle geçen 2 saatten sonra nihayet birkaç saniye sonra onun tenine dokunabilecek, kokusuna gömülebilecekti. Yaşadığı şeyin normal olmadığını beyninin derinliklerinde bilerek ama oraya hiç inmeyerek girdi eve sessizce. Duru'yu kendi halinde izlemek muhteşemdi. Evin bazı köşelerine yerleştirdiği gizli kameralar teknolojileri ne kadar yüksek olursa olsun kendi gözleri kadar netlikte değillerdi. Duru'nun haberi yoktu bu kameralardan. Onun doğallığını bozacak hiçbir şeyle kafasını karıştırmak istemiyordu. Hissettiği şey o kadar derindi ki kendi varoluşunun temeline kadar iniyordu ve bu şeyin tüm uçları artık Duru'ya bağlanmıştı. Onun bedeninden besleniyordu. Sadece ona dokunduğu anlarda yaşamaya değer oluyordu hayatı. Her sevişmede yeniden doğuyordu Can Manay Duru'nun bedeninde, her boşalmada yeniden ölürken. Duru salonda yoktu. Yatak odasında da, banyoda da. Bahçeye bakana kadar şoförün verdiği bilgiyi düşündü. Bugün biraz gergin olduğunu söylemişti Ayla. Odalarda Duru'yu bulamayınca içindeki heyecan saniyede dehşete dönüştü. Heyecanlı adımları telaşla etrafta aranmaya başladılar. Nerede olabilirdi? Evden çıkmış olsa güvenlik ya da şoför kesin bilirdi. Burada olmalıydı. Delirecek gibi hissediyordu. Kan basıncı yükselmiş, beyne giden kan boyun damarlarına baskı yapar olmuştu. Duru neredeydi? Can çıldırabilirdi. Elinde bir bardak suyla Duru bahçe kapısından sakince esneyerek içeri girdiğinde Can ona hissettiği ihtiras tarafından ele geçirilmişti. İçinde tutamadığı korkuyla boyun damarları çıkacak ve suratı kızaracak kadar haykırdı. Neredesin? Duru Can haykırana kadar onu görmemişti. Sesle birlikte sıçradı. Elindeki bardak yere düşüp parçalandı. Can suratından fışkıran şiddetin nasıl göründüğünü bilmeden, düşünmeden hayatında tek ihtiyaç duyduğu şeye koştu, Duru'ya. Duru ne olduğunu, Can'ın neden böyle saldırgancı ona doğru geldiğini anlamadı. Korkuyla 2 adım geri attı ve mırıldanabildi sadece. Ne oldu? Can Duru'ya ulaşınca ona sıkıca sarıldı. Onun kendisine sarılıp sarılmadığını umursamadan. Duru Can'ın kolları arasında bir an öylece kala kaldı. Sonra yaralı bir aslana sarılıyormuş gibi yavaş temkinli o da kollarını doladı Can'ın bedenine. Anlamamıştı. Dudakların ucundaki Can'ın kulağına fısıldadı. Ne oldu? Can kocaman bir nefesle içine çekti Duru'nun kokusunu. Onun bedenini saran ellerini etine geçirircesine kavradı. Kollarını sıkıştırıp kendi bedeniyle Duru'nun arasında hiç boşluk kalmayana kadar ona sarıldı. Suratını gömdüğü boynu öptü, kokladı, yine öptü. Duru konuşmaya çalışıyordu, ne olduğunu öğrenmek istiyordu. Ama cevaplanacak bir şey yoktu. Duru konuşmak için vücudunu sakince Can'dan uzaklaştırmak istedi ama Can buna izin vermedi. Duru'nun ince narin kollarını kavradı, geriye çekilen suratına bir an baktı. İstediği her şey o suratta, bu bedende kendisini bekliyordu. İhtiyaç duyduğu her şey. Duru'nun kollarını onun bedeninin arkasına birleştirdi. Ne kadar savunmasız ve narindi. Göğüsleri giydiği saten gömleğin altından nasıl da öne çıkmıştı şimdi. Kendi gördüğü bu güzelliği diğerlerinin de görebileceği çaktı beyninde bir şimşek gibi. Onu tek eliyle sabitledi. Diğer eliyle üstündeki gömleği bir hamlede yırttı. Bu gömleği giydiğini bir daha görmek istemiyordu. Dantelle süslenmiş sütyeni çekiştirdi. Duru'nun kıvranmasını engelleyerek altındaki eteği kavradı. Kaldırdı, kilotu çekiştirdi. Yırtılıp yırtılmadığından emin değildi. Duru şimdi kollarını kurtarmak için kendini iyice geriye atmıştı. Gerisindeki masaya çarptı. Can onu bırakmadı ama Duru bir kolunu kurtarabildi. Can'ı bir an ittirdi, göz göze geldiler. Bir an bir ömür gibi geçti. O bir an birbirlerini gördüler. Duru'nun ittiren eli Can'ın aslan yelesini andıran saçların arasına kaydı. O narin eller sıkıca Can'ın kafasını tutup kendi kadınlığına indirdi. Can tereddüt etmeden itaat edip Duru'nun kasıklarına diz çöktü. Nuri poposunu masanın ucuna kaydırıp Can'ın kafasını araladığı bacakların arasına aldı. Yırtılan çamaşırların arasından Can nihayet mabedine ulaşmıştı. Mabede gömülmeden önce kafasını bir an kaldırıp taptığı varlığın suratına baktı. Nuri yukarıda dümdüz ona bakıyordu, kendisini almasını emreder gibi. Can gömüldü. Daha önce kimseye hissetmediği bir itaatkarlıkla Duru'yu öptü, kokladı. Burası dünyada sadece ve sadece kendisine ait olan tek yerdi. Zonklayan penisi bir sancıya dönüşmek üzereydi ki doğruldu. Pantolonunu yarım indirip Duru'nun içine girdi. Bu seremoniye öyle teslim olmuştu ki gözleri kapalıydı. Duru'nun ellerini kendi yüzünde hissedince gözlerini açtı. İçinde gidip gelirken Duru'nun kendisine bakan izleyen gözlerinin içinde kayboldu. Gözlerini birbirinden ayırmadan çiftleştiler. Anda ve anların beyinlerine kazınmasına izin vererek. Bakışlarını hiç kaçırmadan, hiç utanmadan. Can boşalmadan birkaç saniye önce Duru mırıldandı. Ne oldu sana? Gözlerini Duru'nunkilerden ayırmadan içinde gidip gelirken eliyle Duru'nun boynunu kavrayıp gülümsedi. Duru'nun dudaklarını sakince yapıştı. Onun nefesini içine çekti. Bilinçaltında uykuya yatmış, takıntılı bağımlılığının tüm duygularına bulaşan uyanışını yaşadı Can. Taşıyıcısının bedenine yayılan bir parazit gibi Duru'dan beslenerek huzurlu, Duru kendisini hissedilen bu ihtirasın içinde tedirgin birleştiler. 16. Özge. Sunucuların bulunduğu servis sağlayıcısının ofisine vardığında Ömer binanın merdivenlerinde oturmuş kendisini bekliyordu. Aceleyle Özge'yi durdurup yukarıda hiçbir şeyin olmadığını, her şeye el koyduklarını söyledi. Özge yine de yukarı çıkıp kendi gözleriyle bakmak istedi ama bu iyi bir fikir değildi. Servis sağlayıcısı olarak hizmet veren şirketin ortakları yukarıdaydılar ve hepsi çok sinirliydi. Özge telaşla Sadık Murat Kolhan'ın adamını aradı. Telefona cevap veren olmadı. Sadık Murat Kolhan'ı arayabilirdi eğer numarasını bilseydi. Onun evine gitmeyi düşündü ama bu çok ters tepebilirdi. Merdivenlere çöktüğünde Ömer onu hemen kaldırdı. Yukarıdakilerin aşağıya inip Özge'yi orada bulması hiç de hoş olmazdı. Özge ve Ömer yine yollara düştüler. Bu sefer aradıkları şeye ulaşamayacaklarını bilerek sokaklarda yürüdüler. Ömer Özge'nin ne suratına baktığı ne de ağlamasına tepki verdi. İyi bir dostun yapması gerektiği gibi sadece yanında yürüdü, nereye gittiklerini dahi sormadan. Bu kızı hissettiği bağlılık, yaşadığı boktan hayatı değerli kılan tek şeydi. Özge'nin dergiye verdiği bu değer ve yaşadığı bu acı Ömer'in içindeki bağlılığı kamçıladı. Amacı olan birinin yakınında olmak, amaçsız biri için sahipsiz olunabilecek en büyük lükstü. Hizmet etmeye hazırdı Ömer. Onunla her yere yürümeye, varmaya, her koşulda Özge'nin yanında olmaya, o amacın bir parçası olmaya hazırdı. Amaçsızlık içinde yitip gidecek bir hayattansa bir amaca ait olmak daha yaşanasıydı. Muammer Bey'in merkezdeki bayiine vardıklarında gece yarısıydı. Muammer Bey ile tanışması böyle oldu Ömer'in. Özge vaktin geç olmasına rağmen onu aramış ve bayide olup olmadığını sormuştu. Muammer Bey bayide olmadığı ve hatta o geceyi gitmeyi de planlamadığı halde Özge'nin sesindeki telaşı algılayıp her dostun yapması gerektiği gibi onun yanında olmak için yalan söylemişti. Buradayım, geliyor musun diyerek. Gece boyunca oturup ne yapılması gerektiğini konuşmuşlar. Gece yarısı nöbetçi savcıya gitmenin hiçbir şey ifade etmediğinde karar birliğine varmışlardı. Ordu'da albay olduğu dönemlerde yapılması planlanan darbeye karşı geldiği için ordu tarafından hapse atılan Muammer Bey, 2 yılını işkenceyle geçirdikten ve sahip olduğu her şeyi kaybettikten sonra serbest bırakılmış, kara listeye alındığı için yıllarca ne bir iş bulabilmiş ne de yeni bir hayat kurabilmişti. Solcuydu Muammer Bey, sağcıların haklarını korumak için sahip olduğu her şeyi feda edecek kadar solcu ve insan. Her solcu gibi adalet ve hak için savaşmaya hazır, eşitlik rüyasında kaybolmuş, sistemi iyi niyetle değiştireceği halüsinasyonundan çıkamamış, kendi ve çocukların geleceği pahasına değerleri korumaya adanmış biriydi. Kanlarına para bulaşmış emperyalistlerle savaşılarak değil, ancak kendini en üst düzeyde geliştirerek baş edilebileceğini anlamıştı. Ama bu anlayışın aklına yerleşmesi ona kızının hayatına mal olmuştu. Sohbetlerinin sonunda Muammer Bey'in geçmiş deneyimleri ve haksızlıklarla savaşarak geçen koca 50 senede emin olduğu iki şeyi kafalarına kazıdılar. 1. Bu ülkede arkan sağlam değilse peygamber olsan bile iyilik yaptırmazlar. 2. Aklın yönetemediği iyi niyet, iyi niyet değildir. Özge Sabah ilk iş Sadık Murat Kolhan'ın yardımcısını araması gerektiğinden emin, Ömer tüm krizlere, risklere rağmen ilk defa kendini işe yarar hissederek Özge ile çalıştığından memnun ayrıldılar Muammer Bey'in yanından. Muammer Bey ise bu iki genç insanın inandıkları şeyi yapabilmek için ne kadar güçsüz gözükseler de içlerinde doğruyu yapmak için var olan inançla aslında ne kadar güçlü olduklarını düşünerek umutla döndü evine. Hayat ona çok güçlülerin nasıl bir darbede yenildiğini ve çok güçsüz gözükenlerin darbeleri yıllarca nasıl dayanabildiğini göstermişti. Asıl önemli olan darbe almak değil, alınan darbeye rağmen hep ayağa kalkabilmekti. 17. Ada. Gecenin bir yarısıydı ve uyuyamıyordu Ada. Göksel'in gidişini izlerken iyice kendini yalnız, daha kötüsü kimsesiz hissetmişti. O his içine iyice yayılmış, uykusunu kaçırmıştı. Lanet olsun bu hayvana diye düşündü Göksel için. O gece hissettiği buhrandan çıkmak için nasıl da doğal gelmişti ona dokunmak. O an yaptığı şeyi düşündükçe nasıl da canını sıkıyordu. Hissettiği duygu yoğunluğunu Göksel'e yüklemeye çalışması ve reddedilmesi büyük bir aşağılanmaydı. Ona sarıldığında ereksiyon olduğunu hissetmişti. Emin olması asla harekete geçmezdi. Bu bir taciz değildi. Kendisini tapan birini nasıl taciz edebilirdi bir kadın? Edemezdi. Suçlu hissetmiyordu. Hepsi onun suçuydu. Deniz'in yokluğu olmasa bu duruma düşmezdi. Şimdi yattığı yerde aylardır düşünmemek için kendini eğittiği tüm düşüncelerin artık işgali altındaydı. Aralarındaki o olaya kadar Göksel'in arka bahçedeki varlığı, bağlılığı kendisini değerli ve güvende hissettiren bir duyguydu. Zaten sadece istediğinde iniyordu aşağıya. Kontrolün tamamen kendisinde olması rahatlatıcı ama kendi egemenliğinin sınırlarını deneme isteği yüzünden de tehlikeliydi. Her sabah bahçedeki divanda buluyordu onu. Anneannesi fark etmeden Göksel'i uyandırmak görevi olmuştu. Bunun için sabahları saat kurduğu bile oluyordu. Bir keresinde saçından ağırca çekerek uyandırmıştı onu. Başka bir zaman su sıçratarak, sonra bazen dürterek, tabii sıklıkla burnunu sıkarak. Her seferinde bir darbe durumunda geriye sıçramak için gardını almıştı Ada. Tepkilerini analiz etmekten hoşlandığı bu hayvan adamsa başlarda sıçramış ama karşısında Ada'yı görünce her defasında sadece gülümsemişti. Kendini aptal ama güçlü bir tepegöze sahipmiş gibi hissediyordu Ada. Bu düşünceye gülümsedi. Diğer kızların gözlerini ayıramadığı bir oyuncağı vardı sanki. Ne derse yapmaya hazır, sadece müzikle beslenen, ehlileşmiş ve sadece adadan komut alan bir bahçe hayvanı. Eve alırsan uyum sağlayabilir mi, etrafı kirletir mi diye düşündüğün cinsten bir hayvan. Ama o hayvanın nasıl da kendisini reddetme cüretini gösterdiği geldi tekrar aklına. Gülümsemesi çattığı kaşların altında ezildi. Beynindeki düşünceleri durdurmanın bir gece olsun dümdüz uyuyabilmenin keşke bir çaresi olsaydı. Her an kabusu uyanır gibi durmaksızın yaşamak bezdiriciydi. Duruk karşısına çıkabilir tedirginliğinde televizyonla bile uyuşturamıyordu artık kendini. Düşüncelerini kapatmasına yarayacak bir şeyler bulamazsa huzursuzluktan zehirleneceğini düşündü. Uyuyamayacağını bildiği halde sıkı sıkı gözlerini kapatırken. Gözleri sanki otomatik açılıyordu. Bir daha kapattı ama böyle kapalı tutmaya çalışmak cidden yorucuydu. Yatakta dönüp sehpanın üstündeki telefona baktı. Telefonu aldı. Tugay'ın gönderdiği mesajı açtı, yine okudu. Kendini dinledi. Bunca sıkıcı şeyden sonra bu durum heyecan vericiydi. İçinde hissettiği heyecana sarılıp uyumaya karar verdi. Uyuyamadı. Telefonu yine eline aldı. Sabah saatin 4'üydü ve uzaklarda çalan bir oto alarmın eşliğinde mesajı cevapladı. Olur. Ada. 18. Göksel. Günün doğmasına birkaç saatten az vardı. Göksel çektiği çöp arabasının hala boş olmasını aldırmadan yanından geçti çöplerin. Sahile inen büyük yokuşun başında bedenini fren olarak kullanıp kıyıya ulaştı. Araba boş olmasına rağmen büyüklüğü kontrol edilmesini zorlaştırıyordu. Sahile vardığında etrafta insanların olmaması rahatlatıcıydı. İleride çöp konteynerine iki ayağının üstünde yükselmiş yemek bulmaya çalışan zayıf, çelimsiz bir köpek gördü. Köpek yere indiğinde memelerinin süt dolu olduğunu fark etti. Bir yerlerde yavruları olmalıydı. Köpeğin birkaç metre önde olmasını aldırmadan sahil boyunca yürümeye başladı. Önde yürüyen çelimsiz köpeğin hayatını düşündü. Tek başına sokakta hayatta kalması yetmiyormuş gibi bir de yavruları vardı. Köpek başka bir çöp konteynerine yaklaştığında hemen yine iki ayağının üstüne kalktı. Konteynerin kapağı kapalıydı. İnsanlar bıraktıkları artıklardan bile diğer canlıların beslenmemesini garantilemişlerdi artık. Köpek konteynerin etrafında dolanırken Göksel gidip kapağı kaldırdı ve eline ilk gelen torbaları çekip yola attı. Yürümeye devam etti. Köpeğin torbaların içinden yiyecek bir şey bulup bulmadığına bakmadı bile. Açlık nasıl bir şeydi iyi bilirdi ve bir zamanlar kendisi için yapılan şeyi şimdi başka bir canlı için yapmak gayet doğal gelmişti. Epey ilerlemişti ve geriye dönmeye de niyeti yoktu. Ta ki sıkılan bir el silah sesini duyana kadar. 19. Can ve Duru. Deniz'in ince uzun parmakları çıplak bedenine yerleştirdiği gitarı ustaca çalarken Duru uyandı. Her yer kapkaranlıktı ama aralık bırakılan kapıdan sızan ışık ve kapının ardından duyulan müzik rahatlatıcıydı. Duru karanlıkta kalktı, adım adım kapıya ulaştı. Kapıyı açtığında yemyeşil, güneşli bir ovanın ortasında gitarın tellerine basan Deniz'i gördü, mutlu oldu. Sakince karanlıktan aydınlığa bir adım attı. Çıplak ayağı yeşil yumuşak çimene bastı. Diğer adımı attığında Deniz kafasını kaldırıp ona baktı. Deniz'in bakışındaki huzur Duru'nun içine yayıldı ve suratındaki gülümseme de kendini gösterdi. Deniz de gülümsedi ama gülümsemesi bir anda dondu, kaşları çatıldı. Ağzını açıp bağırdı ama Deniz'in ağzından hiç ses çıkmadı. Duru anlamadı ne olduğunu. Ta ki karanlıktan kendisine uzanan el kolunu yakalayıp kendisini karanlığa çekene ve güneşe açılan kapı karanlığa kapanana kadar. Her yer karardığında Duru uyandı. Canmanay'ın evindeydi. Canmanay'ın sürekli burası senin evin, bizim evimiz dediği yerde. Yanında huzurla uyuyan Can'a baktı. Hemen yataktan kalktı. Nedense o an buraya ait hissetmiyordu. Gitmek istedi. Ardına bakmadan odadan çıktı. Salonda da huzursuzdu. Bahçe kapısını açtı, dışarı çıktı. Şehri tepeden gören bu bahçeye yaşadıkları tepedeki evin en üst katındaydı. Ulaşılamaz, kaçılamaz diye düşündü. Etrafındaki çatılara bakarken manzarayı süzüp gözlerini kapattı. Deniz'in müziğini duymak istedi. Şehrin sesinden başka bir şey yoktu. Buraya nasıl gelmişti? Niye gelmişti? Deniz'den nefret etmek istedi. Acaba neredeydi? Zihninde gösteri gecesine gidip Deniz'in kendisine nasıl ihanet ettiğini kafasında canlandırarak sığınabileceği tek düşünceye sığındı ve gözlerinden akmak üzere olan yaşlar içindeki öfkenin ateşiyle kurudu. Buranın olması gereken yer olduğunu düşünerek gözlerini açtı. Üşümeye başlamıştı. Geriye döndüğünde bahçe kapısında kendisini bekleyen Can'ı gördü. Gözlerinde endişe vardı. Can sakince niye uyandın diye sordu. Duru nedenini bilmediği bir kızgınlıkla nasıl bir soru şimdi bu? Uyandım işte dedi ve onu geçip içeri girdi. Can bahçe kapısını kapatırken iyi misin diye mırıldandı. Duru yatak odasına giderken evet diye bıkkınlıkla cevap verdi. Can telaşla peşinden gitti. Duru yatağa uzanmıştı yine. Güzel vücudu örtünün altından bile nasıl da narince belirgindi. Can yatağa uzanıp onu arkasından sokuldu. Ama Duru sırt üstü yatıp kolunu aralarına koyarak bedenini ondan uzaklaştırdı. Can'a ne zaman bu kadar yakınlaşsa ne olduğunu anlamadan sevişiyorlardı. Ve şimdi hiç sevişecek durumda değildi. Gözlerini kapatıp uyuyalım artık gece yarısı dedi. Can dikkatle onun yüzüne baktı. Karanlıkta bile ne kadar güzeldi. Doğrulup yemeğe gitmedik diye mi bozuldun diye sordu. Duru hiç gözlerini açmadan uyumak istiyorum dedi. Arkasını döndü ve Can'ın yine sokulacağından emin olup hemen sırtüstü geri yattı. Kıpır kıpır huzursuzdu. Can kendini yatağa bıraktı ama uyumasına imkan yoktu. Doğruldu. Duru'ya dönüp konuşur musun benimle dedi. Duru gözlerini yarım açtı. Yatakta oturan Can'ı görüp sıkıldı. Ne diyebilirdi ki? Sürekli beynine girmeye çalışan biri vardı karşısında. Ne düşündüğünü, ne yaptığını soran, sürekli bir kontrolde, her zaman dibinde biri vardı karşısında. Bu evde kendini kapana kısılmış gibi hissettiğini, işsiz güçsüz, amaçsız geçen günlerde kendinden uzaklaştığını, sürekli sevişmekten artık bıktığını mı anlatsaydı? Deniz'in kafasında dolanmasının yarattığı karmaşayı mı anlatsaydı? Bunu düşünür düşünmez kendini itiraz etti. Deniz umurunda değildi. Olmamalıydı. Can'ın duymak istediği şeye sığındı. Hep böyle oluyor, eve geliyorsun, sevişiyoruz ve gün bitiyor diyerek. Can hemen Duru'nun tüm sınırlarını geçip sıkı sıkı sarıldı. Birazdan sevişecekleri için heyecanlıydı. Ama Duru önce davrandı. Midem de ağrıyor, uyumam lazım diyerek Can'ın yanağına kuru bir öpücük kondurup onu tahrik edecek tüm bölgeleri ondan uzaklaştırıp yüzünü ona döndü, yan yattı. Çarşafı iyice sarılıp kamufle oldu. Kendisine duyulan bu ihtiras yorucu olmaya başlamıştı. Her gün sevişmekten başka hiçbir şey yapmayan, sürekli planlarının iptal edildiği, evde geçen günlere, gecelere dönüşmüştü hayatı. "Konuşur musun benimle?" diyordu Can. Ama biliyordu Duru. Konuşması önemli değildi. Can dinlemek değil, her şeyi bilmek istiyordu. Aralarındaki bu tuhaf çekim bir araya getirmişti onları. Kelimelere, düşüncelere yer olmayan, sadece bedenlerin birleşmesiyle hayat bulan bir çekimdi bu. Başka hiçbir şeye yer bırakmayan. Can yılmadı. Yavaşça sokulup dudaklarından küçük bir öpücük almaya kalktı ama Duru kafasını hemen geriye çekip gözlerini açmadan "Misafir odasında mı uyumamı istersin? Uykuya ihtiyacım var, yoksa hasta olacağım." dedi. Can derin bir nefes alıp Duru'nun varlığıyla ona dokunmadan yetinmenin sancısının tadını çıkarmaya karar verdi. Bir süre sonra ona baktıktan ve Duru'nun uyumaya kararlı olduğunu iyice anladıktan sonra sırt üstü yattı. Kollarını başının altına sokup gözlerini tabana dikti. Tavandaki aynanın yansımasından Duru'yu seyretti. Uyuyamıyordu. Duru ise çoktan uykuya dalmıştı. Düzene girmiş derin nefes alışverişleri ne kadar da huzurluydu. Yüzünden başka hiçbir yeri görünmüyordu. Dudaklarının kıvrımı bu karanlıkta bile fark ediliyordu. O dudakların erkekliğini kavradığını düşündü. Anında bedeninde hızlanan kanı hissetti ve yataktan kalktı. Duru'nun yanında olup ona dokunamamak, ondan uzakta olmaktan bile zordu. Beyninde neler dönüyordu öğrenmeliydi. Salona gitti, koltuğa oturdu, kafasını geriye yasladı. Rahat değildi. İçinde kontrolsüz büyüyen bu tehlikeli duygu onu ele geçirirken nasıl rahatlayabilirdi? Kalktı, bir daha asla dediği bu duygunun şimdi tam ortasındaydı. Aklını Duru'nun düşüncesinden uzaklaştırmalıydı. Yoksa... Kafasını ellerin arasına alıp beyninden bu düşünceyi uzaklaştırmak istercesine saçlarını karıştırdı. Kafasını silkeleyip koltuktan kalktı, kendine gelmeliydi. Alt tarafı bu gece sevişmeyeceklerdi. Bu o kadar da önemli değildi. İçeri gidecek, Duru'nun varlığını kilitlenmeden yatağa uzanıp uyuyacaktı. Çiçekle yaşadıklarını bir daha yaşayamazdı. Yaşamamalıydı. Duru'yu uyandırmamalıydı. Bedenini bu karara alıştırmak için salonu adımladı. Aklını temizleyip kendini uykuya hazırladı. Masanın üstünde duran Duru'nun telefonunu gördü. Şarjı takılmamıştı. Ondan uzakta olduğunda ona ulaşmasını sağlayan bu kutsal aleti alıp şarja taktı. Takarken kısaca mesajlarına, maillerine, telefonun içinde kullanıcısına ait özel ne varsa hepsine baktı. Aslında bakmasa da olurdu. Telefona yüklettiği program zaten sistemli bir şekilde Duru'nun tüm işlerini ona rapor veriyordu. İstediği her yerden görebiliyordu onun telefonunu. Duru'nun telefonu bile işi bittikten sonra aniden aklına bir fikir geldi. Kendi telefonundan Zeynep'e mesaj atıp hafta sonu Maldivlere gitmek için jeti ayarlamasını ve Duru'nun pasaport işlemlerini halletmesini bildirdi. İstediği kadar sevişmelerini kolaylaştıracak bir fikir olduğunu düşünüp kendi kendine gülümsedi. Bir bardak su içti, artık uykuya hazırdı, kararlı yatak odasına geri döndü. Gözleri odanın karanlığına alışır alışmaz uyumasının imkansız olduğunu anladı. Duru sırtını diğer tarafa dönmüş yan yatıyordu ve vücudunun kıvrımları, kalçasının yuvarlaklığı ve çıplak kolunun beyazlığı en karşı konulmaz şekliyle fark ediliyordu. Can sakince yatağa girdi, elini hafifçe Duru'nun kalçasına uzattı, dokunmadı. Duru'nun bedeniyle eli arasında bir santimetreden az mesafe kalana kadar yaklaştırdı. ve elini sanki kalçanın üstünde gezdiriyormuş gibi gezdirdi. Kan basıncı bir sancı gibi kasıklarını toplanmıştı bile. Duru'nun çıplak koluna bakarken erkekliğini avucunun arasına aldı, onu dokunabildiği anların ne kadar da kıymetli olduğunu düşündü, dayanamayıp eliyle Duru'nun kolunu tuttu. Bu tene bu kadar yakınken dokunmamak imkansızdı. Duru hemen kolunu çekip çarşafın içine koydu. Uyanmış mıydı? Hayır, hala derin derin uyuyordu. Uyandırmayı geçirdi aklından ama Duru'nun bu gece kendisiyle sevişmeyeceğini biliyordu. Avucunun içindeki erkekliğini daha da bir kavradı ve Duru'nun yuvarlak kalçasına odaklanıp mastürbasyon yapmaya başladı. Can'ın gelmesi sadece 2 dakika sürmüştü. Duru gözlerini sıkı sıkı kapadığı ve nefes ritmini bozmamak için dikkat ettiği bu dakikaların her saniyesine uyanıktı. Can'ın işi bittiğinde yıkanmak için kalkmasına şaşırdı. Seviştikleri zaman Can asla yıkanmazdı. Herhangi bir sevişmeyi tetiklemek için yataktan diğer ucuna doğru kıpırtısızca durmaya başladı. Banyonun kapısını kapattığında kendini yere bıraktı Can. Üzerine bulaşan sperme baktı, kontrolsüzlüğünün kanıtıydı. Hınç da kafasına vururken beyninde tek bir ses vardı. Aptal Umut, gerizekalısın sen, değersiz pislik. Kafasını pençelerin arasına alıp parçalarcasını sıktı. Vücudu bu sıkışla kasılmaya başlayınca vazgeçip bedenini tamamen yere bıraktı. Kendinden nefret ediyordu. Beyninde bu düşünceyi düzeltti. Umut'tan nefret ediyordu. Suyun altına girip Umut'un kontrolsüz varlığının bedeninden akıp gitmesini bekledi. Can yatağa döndüğünde Duru hala uyanıktı. Bizi tahrik eden şeyle tiksindiren şeyin aynı olabilmesinin çelişkisi içinde Can'ın kolunun ağırlığını üstünden atmamak için kendini zor tuttu. Kendini kapana kısılmış hissetmekten gelen, doğal olmayan ve denizde asla yaşamadığı bir ağırlık içine yayılmaya başlamıştı. Ya da içinde gömdüğü yerden dışarı çıkmaya. Burada ne işi vardı?